Ayrım 36, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 485, 20. bölüm, 1954 seçimi ve DP'nin ikinci zaferi. 2 Mayıs'ta yapılan seçimde Demokrat Parti 541 üyeli mecliste milletvekili sayısını 502'ye çıkardı. CHP sadece 5 ilde çoğunluğu alabildi, milletvekili sayısı 31'e düştü. Bölükbaşı'nın partisi de Kırşehir'de kazandı, 5 milletvekili çıkardı. İktidarın seçimden sonraki ilk işleri: 1. Kırşehir'i ilçe haline getirmek. 2. Yüksek yargıçları işten çıkarma yetkisini almak. 3. Muhalefetin seçimlerde radyodan konuşma hakkını kaldırmak. Demokrat Parti iktidarının seçime 2 aydan da az zaman kalmışken çıkardığı 6334 sayılı kanun hem basına hem muhalefete karşı bir meydan okuma gibiydi. Kanun üzerindeki görüşmelerde de görülmüştü, iktidarın seçimi mutlaka kazanacağına inandığı belliydi. O inanışında haksız da sayılmazdı. Daha önce belirttik, o dönemde kamuoyu araştırmaları gelişmemişti. Usulüne uygun anketler yapılmıyordu. Ama Demokrat Parti'ye 1950'de oy vermiş olan seçmenlerin büyük kısmının görüş değiştirdiğini gösteren bir işaret de yoktu. CHP'nin bir kısım yöneticisinin halkın görüşü çok değişti tezine rağmen o değişikliğin bir iktidar değişikliğine yol açabileceğini düşünmek aşırı iyimserlik olurdu. Gerçi Türk ekonomisinin klasik derdi olan döviz sıkıntısı yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Ama 1951, 52 ve 53 yıllarındaki ekonomik gelişmenin etkileri sürüyordu. Ekonominin o zamanki en önemli sektörünü oluşturan tarım alanında makineli tarımın da yaygınlaşmasıyla çok iyi sonuçlar alınmıştı. Bu durum 1954 başlarında değişmeye başlamışsa da bu geniş halk kesimlerinin konuları arasına girmemişti. Hükümetin muhalefeti, basını, yargıyı baskı altına almak için uyguladığı metotların rejimle ilgili sonuçları da o geniş kesimlerce hissedilecek aşamaya gelmemişti. Muhalefetin 1954 seçimiyle ilgili konularına gelince, bunlar da o zamanın koşulları içinde fazlaca popüler değildi. Millet Partisi'nin yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi, yeniden kurulma gayretleri içinde zaten etkili bir muhalefet stratejisi ortaya koyamamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisi içinde ise rejim konularından başka yabancı sermaye ve petrol konuları vardı. Hükümet seçimden önce o iki konuda birer kanun çıkarmıştı. Türkiye'ye yabancı sermaye girmesini ve yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol aramasını teşvik edici kurallar getirmişti. Yabancı sermayenin ülkeye gelişi de yabancı petrol şirketlerinin petrol araması da o vakte kadar alışılmış şeylerden değildi. Bunlar ülkenin eski yönetim kadrolarında ve aydın kesiminin bir kısmında kapitülasyon uygulamalarını ve düyunu umumiye idaresini hatırlatan çağrışımlar yapıyordu. Yabancı sermaye gelir ülkeyi sömürür, borçlandırır, borçlarını da zorla tahsil eder. O arada yeni imtiyazlar da kazanır. Ülkenin bağımsızlığını ortadan kaldırır. Cumhuriyet idaresi bu kıskaçtan kurtuluncaya kadar çok sıkıntı çekmiştir. Bu kararlar ülkeyi yeniden o duruma getirir. Yabancı sermayeye karşı duyulan kaygılar bunlardı. Yabancılara petrol arama hakkı verilmesi de buna ek olarak Türkiye'yi İran'a benzetirler korkusunu uyandırıyordu. İran malum tam o sıralarda İngilizlerin kontrolü altındaki petrollerini kurtarayım derken önce dış baskıların sonra iç darbe sarsıntılarının cenderesi içinde kalmıştı. Yüzlerce insanını kaybetmişti. İran vatandaşları zaten çok sınırlı şekilde kullanabildikleri demokratik haklarını yeniden kaybetmişlerdi. Petrol ayrıca Türkiye'nin 1940'lardan beri zaman zaman gündeme gelen bir umut kaynağıydı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk bulunuşunda bunu o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü oraya gidip geldikten sonra Ankara istasyonunda gazetecilere şu ünlü cümlesiyle ilan etmişti: "Raman'dan geliyorum, müjdeler getiriyorum." Bu başlangıç Güneydoğu bölgemizde daha birçok petrol yatağı bulunması ihtimalini ortaya çıkarmıştı. Gerçi bölgenin dağlık olması dolayısıyla o yatakların hayli derinde olduğu tahmin ediliyordu. Bunun sonucu olarak çıkarılacak petrolün maliyeti hayli yüksek olurdu. Ama petrol ne demek? Siyah altın demek. Gün gelir sadece maliyeti değil satış değeri de yüksek olurdu. Ayrıca sadece Güneydoğu'da değil, başka bölgelerimizde de petrol bulunduğu tahminleri vardı. Uzmanlara göre bunların başında Trakya bölgesi geliyordu. Güneydoğu'daki ilk petrol varlığının ortaya çıkmasından sonraki yıllarda gazeteler zaman zaman ülkenin şu veya bu bölgesinde çiftçilerin veya çocukların bir kuyunun dibinde veya bir nehrin yatağında petrolün izlerine rastladıklarına dair haberler yayımlamaktaydılar. Gerçi bunların çoğunun söylentilerden ibaret olduğu sonucu ortaya çıkıyordu ama o söylentileri doğru kabul edenler de az değildi. Topraklarımızda petrolün bol olduğuna dair izlenimler veya tezler herkese daha sevimli geliyordu. Muhalefet sözcüleri petrol kanununa o tezleri de dayanak alarak itiraz ediyorlardı. Diyorlardı ki, yabancılar gelecekler, petrolümüze daha yerin altındayken el koyacaklar. Hiçbir şey yapmasalar bile petrolün yerini saptamış olacaklar. O saptamayı bizimle paylaşacakları bile şüpheli. Onu çıkarıp çıkarmama kararını da onlar alacaklar. Çıkaracaklarsa bunun şartlarını da onlar belirleyecekler. Bunun başka ülkelerde örnekleri var. Oyuna gelmeyelim. Demokrat Parti iktidarının sözcüleri de muhalefetin kanuna karşı kullandığı o ülkemizde petrol bol tezini petrol kanununun ne kadar haklı olduğunu öne sürmek için kullanıyorlardı. Onlar da şöyle söylüyorlardı. Evet, haberler de gösteriyor, ülkemizde petrol var ama yerin altında. Onu oradan çıkaramadıktan sonra bu hiçbir işe yaramaz. Onu oradan çıkarmak için de o konuda uzmanlaşmış ekipler ve teknolojik donanım gerekli. Onlar da bizde yok. Belirli uluslararası şirketler de var. Biz onlarla işbirliği yapacağız. Petrol gene bizim olacak. O şirketlere de yaptıkları hizmetin ücretini verir gibi pay vereceğiz. Bu tartışma o zaman da bitmeyecekti. Daha sonraki 10 yıllarda da. Ama muhalefetin memleketin petrolü elden gidiyor eleştirileriyle iktidarın petrolü gün ışığına çıkaracağız, ülkeyi kalkındıracağız iddiası arasındaki tartışmalar 1954 seçiminin önde gelen konularından biri oldu. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu üzerinde de muhalefet ile iktidarın görüşleri arasında aynı karşıtlık vardı. Bir taraf kapitülasyon tehlikesi karşısındayız diyordu, öteki taraf buna memleketi zenginleştirme davasındayız diye cevap veriyordu. CHP lideri İsmet İnönü'nün seçim konuşmalarında kullandığı cümleler arasında şunlar vardı. Tarihte yabancılar kapitülasyon korumacılığı ile Türkiye'yi istismar ettiler. Yeni devirlerde yerli vatandaş gerçek dışı ve güvensiz usullerle ıstırap çekecek ve yabancı sermaye özel kanunların korumasında yaşayacaksa kendi elimizde yerli sermayeyi yabancı olmaya zorlarız. Yüzyıllarca denenmiş sakıncalı usullerin marifet gibi yeniden getirilmesine teşebbüs edileceğini asla tahmin edemezdik. Tarım yabancı sermayeye açılmıştır. İşleteceği toprağı nerede bulacak? En çok 20 dönüm araziye sahip çiftçiden. Peki o ne yapacak? Yabancı sermayenin Orta Anadolu'da buğday, Çukurova'da pamuk, Karadeniz'de fındık, İzmir ve Samsun'da tütün yetiştirmesinden bizim ne yararımız olacak? Petrol kanununu karşılıklı taahhüt şeklinde görmek bir kapitülasyon devrini açmaktır. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Ben İnönü'nün o konuyu ele aldığı seçim konuşmalarından birkaçını dinledim. Biri Ankara'da Cebeci bölgesindeki Kurtuluş Meydanı'ndaydı. Onu çok iyi hatırlıyorum. O dönemde siyasi mitinglere ayrılan yer orasıydı. Miting düzenlemesi şimdikine göre derme çatmaydı. Yontulmamış tahtalar tribünlere çiviyle çakılarak portatif bir kürsü yapılırdı. Üzerine kurulan mikrofon ile hoparlör tesisatı her türlü hava şartından etkilenecek kadar zayıf olurdu. Hoparlörün sesi akisler yaparak dalga dalga yayılır, bazı bölümleri anlaşılmaz hale gelirdi. Onun her kelimesini duyup anlamak istiyorsanız çok erken gelip kürsünün en önünde yer kapmanız gerekirdi. İsmet Paşa'nın 1954 seçimleri öncesindeki o mitingdeki konuşmasının rejimle ilgili bölümlerinin daha iyi anlaşıldığını ve daha fazla alkışlandığını hatırlıyorum. Basın özgürlüğü, hakim teminatı gibi kavramlar, hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin bulunduğu Cebeci bölgesi halkına yabancı değildi. İktidarın o konularda demokrasinin kurallarından uzaklaştığı saptaması da en azından o çevrelerde giderek daha yaygınlaşıyordu. CHP liderinin yabancı sermaye ve petrol konusundaki sözleri ise ya az anlaşıldı ya da öteki konular kadar ilgi çekmedi. Aslında Cebeci halkının büyük bir kısmı yabancı sermaye ve petrol konusunda da görüş sahibi olacak durumdaydılar. Ama iki konudaki iktidar politikalarının o çevrelerdeki etkileri de zayıf değildi. İki yasanın da memleketin kalkınması açısından faydalı olabileceği tezine CHP'liler arasında da inananlar vardı. Seçim kampanyasına iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Celal Bayar da katıldı. Bu ne bir parlamenter demokratik rejimdeki Cumhurbaşkanı'nın konumuna uygundu ne de bizzat Bayar'ın 1950 öncesindeki Cumhurbaşkanı İnönü'yü eleştirirken savunduğu Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır tezine. Ama muhalefetteyken başka, iktidardayken başka olma tutarsızlığı artık yadırganmamaya başlamıştı. Buna kamuoyundan gelen tepkiler fazla olmuyordu. İkinci zafer. 2 Mayıs 1954 genel seçiminde Demokrat Parti ikinci zaferini kazandı. Birincisi malum 4 yıl önce 14 Mayıs 1950 günü kazandığı zaferdi. Demokrat Parti o gün 27 yıldır iktidarda bulunan CHP'yi büyük bir yenilgiye uğratmıştı. CHP o seçimle birlikte muhalefete düşmüş, yerini Demokrat Parti'ye bırakmıştı. Demokrat Parti'nin iki zaferi karşılaştırılınca ikincinin daha da görkemli olduğu görülüyordu. Parti birinci zaferinde oyların %53.58'ini almıştı. Bu defa oy oranı %57.61'e yükselmişti. Meclisteki milletvekili sayısındaki artış daha da çarpıcıydı. O zaman malum gene çok adaletsiz bir seçim sistemi olan il bazındaki çoğunluk sistemi vardı. Birinci partinin meclisteki milletvekili oranı oy oranından çok daha yüksek oluyordu. Demokrat Parti 1950 seçiminde %53.58 oyla 408 milletvekili çıkarmıştı. 1954'te ise %57.61'lik oyla 502 milletvekilliği kazandı. Bunları bir de cetvel halinde görelim. Önce milletvekili sayısı. Demokrat Parti 502, Cumhuriyet Halk Partisi 31, Cumhuriyetçi Millet Partisi 5, TKP, Türkiye Köylü Partisi yok, Bağımsız 3. Kullanılan oyların dağılımı ve meclise yansıması da şöyleydi. Parti, aldığı oy, milletvekili sayısı, oy oranı %, milletvekili oranı %, olarak bu tabloyu okuyacağım. Demokrat Parti, aldığı oy 5.151.550, milletvekili sayısı 502, oy oranı %57.61, milletvekili oranı %92.7. Cumhuriyet Halk Partisi 3.162.196, milletvekili sayısı 31, oy oranı %35.29, milletvekili oranı %5.7. Cumhuriyetçi Millet Partisi 434.085, milletvekili sayısı 5, oy oranı %4.84, milletvekili oranı %0.9. TKP 56.511, milletvekili sayısı yok, oy oranı %0.63, milletvekili oranı yok. Bağımsız 155.562, milletvekili sayısı 3, oy oranı %1.74, milletvekili oranı %0.5. Bunun 1950 seçimiyle karşılaştırılması bu bölümün kapağındaki grafiklerde daha da çarpıcı bir şekilde görülüyor. DP'nin gerek oy oranındaki gerekse meclise soktuğu milletvekilliği sayısındaki artış büyüktü. Hele mecliste milletvekilliklerinin %92.7'sini kazanmıştı. CHP'ye %35.2 oyla milletvekilliklerinin sadece %5.7'si düşmüştü. Bütün gazeteler olayı DP adına çok büyük bir başarı, ana muhalefet partisi CHP adına ise çok büyük bir yenilgi olarak yorumluyorlardı. CHP de zaten daha ilk günden durumu kabul etmişti. Parti içinde bundan sonrası ne olacak tartışması başlamıştı. Ben o gece gazeteden CHP Genel Merkezi'ne birkaç defa gidip gelmiştim. Daha ilk girişimde Demokrat Parti'nin birçok yerde açık arayla önde olduğu, CHP'nin sadece birkaç ilde varlık gösterebildiği seziliyordu. Ama gene de özellikle belirli yerlerde geç belli olacak sandık sonuçlarının o durumu değiştirebileceği umudu devam ediyordu. Daha sonraki gidişlerimde o umutların da gittikçe azaldığını gördüm. Tabii ona paralel olarak parti binasını dolduranlar da azalmaya başlamıştı. CHP'nin işi zor. Vakit gece yarısını geçtikten sonra o azalış daha da hızlandı ve seçim sonuçları ana hatlarıyla belli oldu. CHP'den meclise girebilenlerin çoğu partinin çoğunluğu sağlayabildiği az sayıda ilin genç politikacılarıydı. Son gidişimde ise parti binasında parti ileri gelenlerinden kimse kalmamıştı. Kalanlar CHP'nin en coşkulu yandaşları olan bazı kıdemli partililerle bizim gençlik kollarının o kıdemler kadar heyecanlı genç üyeleriydi. Son durum şuydu, CHP'nin milletvekili çıkarabildiği illerin sayısı 1950 seçiminin 1/4 kadardı. Milletvekillerinin tümünü çıkarabildiği illerin sayısı 4'tü. Malatya 12, Kars 10, Sinop 6, Tunceli 2. Bunlara ek olarak bir de Erzincan'dan herhalde DP adaylarından birinin adının çizilmesinin sonucu olarak o zaman parti listelerinden birini çizip başkasını yazmak mümkündü, bir milletvekili çıkmıştı. Toplam 31 milletvekili ve hepsi o dönemde 64 ili bulunan Türkiye'nin toplam 5 ilinden. Bu gerçi o sıradaki temsilde adalet ilkesine tamamen aykırı seçim sisteminin sonucuydu ama gene aynı sisteme göre yapılan 1950 seçiminde CHP 19 ilden 69 milletvekili çıkarmıştı. Yeni milletvekili sayısı eskisinin yarısından da daha aza inmişti. Seçimde ise oy kaybı sadece 5 puan olduğu halde CHP'nin 1950'de milletvekili çıkardığı iller milletvekili sayısıyla şunlardı. Bingöl 2, Bitlis 2, Kırşehir 1, Kütahya 1, Malatya 11, Mardin 3, Ordu 6, Erzincan 5, Hakkari 1, Hatay 6, Kars 10, Kastamonu 1, Sinop 5, Tokat 1, Trabzon 9, Van 2, Yozgat 1, Zonguldak 1. 1954'teki 31 milletvekilinin temsil ettiği illerin sayısı ise bir elin parmakları kadardı. Adlarını tekrar yazalım. Malatya, Kars, Sinop, Tunceli ve bir milletvekiliyle Erzincan. CMP'nin kazandığı Kırşehir iliyle birlikte tüm muhalefet partilerinin kazandığı il sayısı toplam 6'dan ibaretti. Geriye kalan illerin tümünde çoğunluğun oyunu alan parti Demokrat Parti'ydi. Bu tablonun sonucu da şuydu. 1950'de meclise giremeyen kıdemli ve faal politikacıların çoğu gene girememişti. Genel Sekreter Kasım Gülek'ten Yeni Ulus sahibi Nihat Erim'e, Cemil Sait Barlas dahil Genel Yönetim Kurulu üyelerine kadar. Onların girememesi bir yana 1950-1954 döneminde mecliste bulunan kıdemli ve faallerden çoğu da kaybetmişti. Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu, Şemsettin Günaltay, Avni Doğan onlar arasındaydı. Yani mecliste sayıca az olmasının yanında deneyimli politikacısı da eskisine göre çok daha azalmıştı CHP'nin. Demokrat Parti ise mecliste hem eski deneyimlilerinin hemen hemen tümünü muhafaza ediyordu hem de onlara devlet kadrolarından ve iş hayatından yeni isimler eklemişti. Yeni Hükümet. Yeni meclis 1950'deki ilk zaferin yıl dönümü olan 14 Mayıs günü göreve başladı. Daha sonraki günlerde Bayar'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı o zaman her yasama yılında yeniden seçilirdi, Menderes'in yeniden başbakan olması, yeni hükümetin kurulması, programını okuyup güven oyu alması işleri hızla bitirildi. Yeni hükümette en çarpıcı yenilik meclise Çanakkale milletvekili olarak yeni giren tanınmış hariciyeci Fatih Rüştü Zorlu'nun başbakandan sonraki en yüksek mevkiye getirilmiş olmasıydı. Ünvanı artık devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydı. İşin bir ilginç yanı daha vardı. Zorlu o vakte kadar Paris'te Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi delegesiydi. O görev o sırada Türk hariciyesinin en önemli görevlerinden biriydi. Menderes Zorlu'yu hükümete alırken NATO'daki görevine de bir süre devam etmesini istemişti. Bu mevzuat açısından mümkün görülmüştü. Şu anlaşılıyordu, Menderes Zorlu'yu Dışişleri Bakanı yapmak istiyordu ama orada Fuat Köprülü vardı. Demokrat Parti'nin 4 kurucusundan biriydi, yerini değiştirmek kolay değildi. Menderes o niyetini gerçekleştirmeyi zamana bırakmıştı ama Zorlu'dan başbakan yardımcısı olarak dış işlerini ilgilendiren bazı konular dahil birçok işte faydalanmayı düşündüğü belliydi. Hükümete yeni giren bakanlar arasında Menderes'in Aydın'daki eski arkadaşlarından doktorum diye hitap ettiği Doktor Mükerrem Sarol vardı. Basın işleriyle de ilgilenecek olan Devlet Bakanlığı'na getirilmişti. Bir başka yeni bakan İzmir milletvekili Muammer Çavuşoğlu'ydu. Mühendisti. Bayındırlık Bakanlığı müsteşarlığı yapmıştı. Ulaştırma Bakanlığı'na getirilmişti. Şimdiki kuşaklar onun kızını daha çok tanırlar. Çavuşoğlu ünlü gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın babasıdır. Yeni bakanlardan en çarpıcı isim ise Doktor Behçet Uzdu. CHP'nin eski İzmir Belediye Başkanı ve Ticaret Bakanı. Menderes onu transfer edip İzmir'den milletvekili seçtirmiş ve Sağlık Bakanı yapmıştı. Bu CHP'nin bazı eski politikacılarına verilmiş bir mesaj gibiydi. İleride başka örnekleri de görülecekti. Diğer bir kısım bakanlar ise DP'nin eski kadrolarından seçilmişlerdi. Doktor Namık Gedik İçişleri Bakanı, Celal Yardımcı Milli Eğitim Bakanı, Fethi Çelikbaş İşletmeler Bakanı, Hayrettin Erkmen Çalışma Bakanı, Sıtkı Yırcalı İktisat ve Ticaret Bakanı. Eski bakanlardan Fuat Köprülü Dışişleri, Ethem Menderes Milli Savunma, Hasan Polatkan Maliye, Osman Şevki Çiçekdağ Adalet gibi kıdemli isimler kabinede kalmaya devam ediyorlardı. Bundan sonra ne yapılır? O kanunlar mı çıkarılır? Evet, yeni mecliste yeni hükümetin kurulup çalışmaya başlaması da kısa zamanda tamamlandı. Ve Demokrat Parti'nin 1954 seçimindeki büyük başarısı daha da pekişti. İktidara tam destek veren gazeteler başta olmak üzere basının çok büyük bir kısmı bu başarı için çok olumlu yayımlar yaptı. Muhalefet sözcüsü gazetelerin yayımlarında bile DP'nin zaferi en azından kabul ediliyordu. İktidarın yeni çalışma dönemi için iyi dilekler ifade ediliyordu. Burada o günlerin Milliyet'inin seçimden sonraki bir manşeti görülüyor. O zaman Ali Naci Karaca'nın sahibi ve başyazarı olduğu Milliyet iktidarı yoğun bir şekilde destekliyordu. Ali Naci Karaca'nın o günkü Halkın Sesi, Hakkın Sesi başlıklı başyazısında yazdıkları şöyleydi. Bu seçimlerin muhtelif cephelerden içe ve dışa taalluk etmek üzere manası büyük, çok büyüktür. Millet Demokrat Parti iktidarını 4 yıllık icraatı ile tasvip etmiştir. Menderes iktidarının 4 yıllık dış politikası, iç politikası, iktisadi politikası, 2 Mayıs referandumundan sonra artık Türk milletinin %100 milli politikası hüküm ve kuvvetini iktisap etmiştir. Halkın ezici çoğunluğu ile yeniden hız ve kuvvet alan bu politika, önümüzdeki 4 yıl içinde şüphe yok ki memleket çapında muazzam gelişmeler sağlayacaktır. Bilhassa şunun için muazzam gelişmeler sağlayacaktır ki, milletin tasfiye ettiği kötü muhalefetin köstekleme, çelmeleme, baltalama hareketlerine artık imkan bulunamayacaktır. Peki sonra ne oldu? Siyasal hayatta bu kadar büyük başarıyı kazanan partinin yöneticileri ne yapar? Herhalde çok sevinirler, gurur duyarlar, birbirlerini kutlarlar, seçmenlerine teşekkür ederler. Daha çok çalışacağız, daha büyük başarılar kazanacağız derler. Herhalde bunları hep bir özgüven duygusu içinde yaparlar. Ama hayır, Demokrat Parti o seçim zaferinden hemen sonra otoritesinin dışında gördüğü ne kadar güç kalmışsa onları da hizaya sokmak için harekete geçti. Başta yargıyı, çünkü o vakte kadar mahkemelerden kendi istediği kararların tümünü çıkaramamıştı. Çareyi bir kanun değişikliği yaparak hükümete istediği yargıçları emekliye sevk etme yetkisini vermekte buldu.
36. ayrımın sonu. Sayfa 496.